Ayrım 23. 7. Eti ve Can. Boş güvenlik kulübesinden geçti Eti. Sonuna kadar açık bırakılmış kapıyı kapatan düğmeye bastı. Büyük demir kapı kapanırken bekledi. İçeride karşılaşacağı manzaranın etkisiyle belki öngöremeyeceği önlemleri şimdiden alması gerekliydi. Evin kapısına geldiğinde kapı kilitliydi. Çantasındaki anahtarı çıkarıp açtı kapıyı. İçeri girip sessizce kapattı. Salona uzanan merdivenleri çıkıp dikkatli etrafa baktı. Parçalanmış camdan giren rüzgar perdeleri kaldırırken yerler cam içindeydi. Koltuklar devrilmişti. Sehpanın kenarına saplanan büyük bıçakta kan viraneye dönmüş salonda da kimse yoktu. Güvenliğin kovulması Eti'yi rahatlatmıştı. Çünkü canı saklayacak bir şeyi olsa asla güvenliği kovmayacağını, elindeki her kartı kendini kamufle etmek için sonuna kadar kullanacağını biliyordu. Sessizce yatak odasına ilerledi. Aynı parçalanmışlık ve kimsesizlik burada da hakimdi. Çalışma odasının önünden geçti. Birkaç adım atmıştı ki beyni farkına vardı. Çalışma masasının üzerindeki bilgisayarda bir kayma, yamukluk vardı. Sakince geri döndü. Adım adım büyük antik çalışma masasına yaklaştı. Bilgisayar yamulmuş, klavye kablosundan askıda yere sarkmıştı. Bilgisayar da düşmek üzereydi. Klavyeyi masanın üstüne kaldırmak için uzandı ve onu gördü. Can masanın altında, kafası bacaklarının arasında hareketsiz, sanki bir sığınaktaydı. Sakince klavyeyi yerine koydu ve hızlı ama sessiz tüm evi gezdi. Evde başka kimsenin ve hiçbir yerde kan olmadığına emin olduktan sonra misafir odasındaki banyoya girdi. Dolması için küvetin çeşmesini açtı. Can'ın banyosuna geçti. Banyodaki buzdolabını açıp içindeki ilaçları inceledi. Aradığını buldu. Mutfaktan bir bardak su aldı. Misafir banyosuna dönüp elindekileri bankonun üstüne koydu. Küvetin dolmasını beklerken pantüsünü ve ayakkabılarını çıkartıp kenara bıraktı. Küvet dolmuştu. Yatak odasının duvarındaki panele gitti. Teknolojiyle arası pek iyi değildi. Sesi kısıp şarkıyı buldu. Sesi yükseltti. Petit Flor başladı. Sakince çalışma odasına gitti. Masanın altına girip cana dokundu. Kim bilir ne kadar zamandır buradaydı. Çıplak vücudu buz gibi olmuştu. Bacaklarının altına kilitlediği ellerine ulaştı. Elini çekip çıkarken elinde sımsıkı tuttuğu voltaj yükselticisini zorlanarak çekip aldı. Can kafasını bacaklarının arasından kaldırıp Eti'nin yüzüne baktı. Gözleri kan çanağıydı. Eti küçük, kuru ama samimi bir öpücük kondurdu Can'ın alnına ve onu narince elinden tutup dansa kaldırır gibi çıkardı masanın altından. Sıkı sıkı tuttu Can'ın elini, yıllar önce hastaneden onu çıkardığı gündeki gibi. Adım adım takip etti Eti Can. Hissettiği tek şey kendi soğuk elini kavrayan Eti'nin sıcaklığıydı. Eti küvete soktu Can'ı. Bir bardak su ve uyumasını sağlayacak ilacı verdi. Küvette dinlenmesini bekledi önce. Sonra başından başlayıp tüm vücudunu bir çocuğu yıkar gibi yıkadı. Yıllar önce onu evine ilk getirdiği gündeki gibi. Küvetten çıkardı, kuruladı. Perdeleri kapalı, karanlık misafir odasındaki yatağa oturtup aslan yelesi saçlarını kuruladı yıllar önceki gibi. Yatağa yatırdı, üstünü örttü, alnından öptü. Odadan çıkmadan önce kulağına fısıldadı yıllar önceki aynı kelimeleri. Hayat sadece bir an. Ya efendisi olursun ya da kölesi. 8. Özge ve Sadık. Sanki dünyanın adaletsizliği çökmüştü adımlarına. Yer çekimi artmış, bedenini yavaşlatmıştı. Yürüdüğü yol sanki hiç bitmeyecekmiş, istediği yere asla varamayacakmış gibi hissetmeye başlamıştı Özge. Mahmut Kolmaz'dan sonra bir süre yalnız başına öylece oturmuştu bankta. Sonra işe gitmek yerine eve gitmeye karar vermişti. Dünkü partiden sonra nasılsa çoğu bugün işe gelmezdi. Ömer'i aramayı düşündü ama içine yayılan karanlığı onunla paylaşmak bir dosta yapılacak en büyük kötülük olurdu. Parktan çıkıp evin yolunu tuttu. Bu uzun yürüyüşler adaletsizliğe katlanmasını sağlar olmuştu. Yokuşları tırmandı, balkonlarında çamaşır asılı mahallelerden, önlerinde takım elbiseli güvenlikçilerin bulunduğu semtlere yürüdü. Gitmek istediği yere varamayacağını yeni anlayan birinin ısrarsızlığında adım adım geçti yolları. Evine varması öğleni buldu. Sokağa girdiğinde içi bomboştu. Hissettiği tüm öfke güçsüzlüğün zehriyle birleşmiş, çaresizlik olarak yayılmıştı bedenine. Ölmek istediğini düşünmeden ama yok olmanın, hissettiği bu çaresizliğe tek cevap olduğunu bilerek sokağın sonundaki evine vardı. Tek istediği eve girip ağlamaktı. Çaresizliğin zehri sanki sadece ağlayınca akıyordu bedenden. Apartmanın önüne gelmişti ki omzunda hissettiği dokunuşta irkildi. Döndüğünde Sadık Murat Kolhan duruyordu karşısında. Sadık parktan beri izliyordu Özge'yi. Kızın çektiği acının böylesine bir samimiyetle var olduğunu bilmek, emin olmak kendisine öğretilen her şeyi alt üst etmişti. Etrafında güç için her şeyi feda etmeye hazır, hayata sahip olabilecekleri yanılsamasına kapılmış, dünyayı yaşanamaz bir yere çevirme pahasına güçte kalabilmek için her şeyi göze alan yüzlerce insandan sonra Özge'nin varlığı inanılmazdı. Bir kız sadece hak için, herkes için adalet adına ölmeye hazırdı. Omuzları düşmüş, başı önde yürümesini izledi. Böylesine parlak ve mental bir rahatsızlığı olmayan biri neden feda etsindi kendini? Sadık bunun merakına kapılıp Özge'ye yaklaşmıştı. Ama şimdi ona yaklaştıkça onun gördüğü dünyayı görür, onun yaratmak istediği şeye saygı duyar olmuştu. Bunun kendi sonu olacağını bile bile. Özge ağlamıştı, belliydi. Yeşilin kırmızıyla iyice renklendiği gözlerini görmezlikten gelecek hızlı araca dönerken ''Konuşmamız lazım, sana bir teklifim var.'' dedi ve araca bindi. Özge Sadık'ın arabaya binmesini bir an bekleyip hemen gözlerini sildi. Hissettiği güçsüzlüğü göstermemeliydi. Sadık ve Özge arka koltuğun iki ayrı ucunda iki ayrı pencereden kendileri için var olan iki ayrı dünyaya bakarak sessizce yaptılar yolculuklarını. Dışarıda yağmur çiselemeye başlamıştı. Sadık'ın şoförüne mahalleye çek demesiyle araba U dönüşü yapıp diğer yöne doğru yola koyuldu. Mahalle de neresiydi? 9. Bilge. Bitirdiği dosyaları Canmanay'ın odasına bırakma bahanesiyle çıkmıştı bu kata. Belki Canmanay buradadır umuduyla. Manay'ın katı bomboştu. Dosyaları bıraktıktan sonra ne yapması gerektiğini bilmeden sıkıntılı çıktı Manay'ın ofisinden. İşlerini bitirip Murat'a gitme hayali alt üst olmuştu. Hayal kurmaması, hiçbir konuda beklentiye girmemesi gerektiğini binlerce kere tekrarlasa da neden bir türlü öğrenemiyordu diye kızdı kendine. Canmanay'a ulaşamıyordu. Eti de telefonunu açmıyordu. Zaten Zeynep de Bilge'nin telefonuyla uyanmıştı. Konuyu ona da anlatıp kafasını karıştırmak, bu tatil gününde ona sıkıntı vermek anlamsızdı. Sıkıntısını ancak diğerlerine bulaştırınca rahatlayan o zayıf tiplerden olmayacaktı. Koridorda öylece dikildi Bilge. Kendi kontrolü dışında gelişen bu anlamsız olayın kendisini nasıl da hareketsiz bıraktığını düşündükçe kaşları çatıldı. Murat'a gitmek istiyordu. Manay'ın hakkında en ufak fikri bile olmadığı problemleriyle uğraşmak, hissedemediği bu sorumluluk duygusunu yaşatmaya çalışmak yerine içinden geleni yapmak, kalbinin sesini dinleyip koşarak Murat'a varmak istiyordu. Gözlerini kapadı. Murat'ın yanı başında dikilip onunla konuştuğunu, incelmiş, sakallanmış o güzel yüzüne dokunduğunu, gözlerini araladığında yanında olduğunu düşündü. Murat'ın aralanan gözlerinin hayali beyninin derinliklerinden bir volkan gibi patlayıp o hayalin içine akan dayak yediği o görüntülerle aniden kirlendi. Yerde iki büklüm olmuş Murat'a ellerindeki odunlarla vuran beyaz gömlekli koca koca adamlar bir anda kapladı beynini. Hemen gözlerini açtı Bilge. Hızlanan kalbinin göğüs kafesine vuran ritmine dokunurcasına bir elini kalbinin üstüne götürdü, diğeriyle otomatikman kendi yüzüne dokundu ve ancak o zaman anlayabildi ağladığını. Burada ne işi vardı? Murat ölüm döşeğindeyken burada dikilmiş neyi bekliyordu? Donu kaldığı yerden sanki bir kapandan kurtulmuş gibi çekti çıkardı kendini. Koşarcasına asansöre gitti. Hızlı hızlı bastı düğmelere. Burada ne işi vardı? Asansör geldiğinde daldı içeri. Karşısında dikilen Ali'nin iri bedenini ve iyi misiniz diye soran yumuşak sesini duyunca sıçradı. Hemen arkasını döndü. Suratındaki yaşları sildi. Ağladığı kesin belli olmuştu. Evet derken asansörün paneline atıldı. Ali'nin belki de Mana'nın katında ineceğini ama kendisini böyle görünce şaşkınlıktan asansörde kaldığını düşünerek kapıları açan düğmeye telaşla basarken "İnecektiniz," dedi. "Önemli değil, aşağıya iniyorum aslında," diye yalan söyledi Ali. Bu karşılaşmanın olması için bugün izinli olduğu halde işe geldiğini belli etmeden. Asansör aşağıya inerken Ali'nin kendisine odaklanan bakışlarını dayanılmaz kılan sessizliği bölmek için "Can Bey ile konuştunuz mu bugün?" diye sordu. "Hayır," dedi Ali kısaca. Asansör kata geldiğinde ona hiç bakmadan iyi günler dileyip indi Bilge aceleyle. Ali'nin de kendi katında indiğini ve peşinden geldiğini odasına doğru dönerken kaçamak bir bakışla arkasına bakınca anladı. Adımları hızlandı, tuhaftı. Odasına girdi, hemen kapısını kapadı ve kapıya yaslandı. Eşyalarını toplayıp hastaneye gidecekti. Hatta telefonunu bile kapatabilirdi. Kendini çok cesaretli hissetti. Yaslandığı kapının ittirilmesiyle hafifçe sarsıldı. Hemen kapıdan bir adım uzaklaştı. Ali'nin kapıyı açmasını, kapı açılınca yine hiç kıpırdamadan konuşmasını bekledi. Ama Ali konuşmadı, sadece baktı ona. Suratında hafif bir acı ama gözlerinde ışıl ışıl bir parlaklıkla. Ağladığını gördüğü için ilgilenmek zorunda hissetmiş olmalıydı. Bu çok can sıkıcıydı. Bilge konuya kendisinin girmesi gerektiğine karar vermişti ki Ali adım adım yaklaştı. Kollarını açtığında Bilge hala anlamamıştı. Ali Bilge'ye kocaman sarıldı. Bilge'nin şaşkınlığı tepkiye dönüşecekti ki "Başın sağ olsun," dedi Ali. Bilge bir adım gerilemesi gerektiğini düşündü ama kıpırdamadı. Çünkü durduğu yerde bu sarılmada huzur vardı. Hissetmemesine imkan olmayacak yoğunlukta. Bilge ancak bir an sonra sıyrılınca kendisine söylenen cümleyi anlayabildi. Niye başı sağ olsundu? Kimse ölmemişti ki. O zaman Ali'nin kollarından kurtuldu, bir adım gerileyip kafasını kaldırdı. Ona bu kadar yakın olmanın Ali'yi etkilediğini fark bile etmeden sorguladı. Niye? Ali Bilge'nin bilmediğini o an anladı. Daha önce Can Manay'ın arabadaki konuşmalarından, polisler tarafından dövülen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Murat adlı çocuğun Bilge'nin arkadaşı olduğunu ve Bilge'nin hastanedeki arkadaşını Can Manay'ın adını kullanarak her gün ziyarete gittiğini biliyordu. Çocuğun bir saat önce organ yetmezliğinden öldüğünü öğrenmişti. Haber sosyal medyada hızla yayılmıştı. Asansörde onu gördüğünde suskunluğunun ölüm haberinden olduğunu varsaymıştı. Ancak şimdi öyle olmadığını anladı. Omuzları düştü. Burada destek vermek için değil, haberi vermek için bulunan birine dönmüştü bir anda. Dona kaldı. Bilge bir saniye sonra anladı. Ali'nin suratındaki ifadenin kendisini acımadan kaynaklandığını biliyordu. Başka ifadeler değil ama bu ifade diğerlerinde sıklıkla gördüğü, deneyimlediği duygunun ifadesiydi. Ali'nin kolunu tuttu sıkıca ve sinirlendi. "Acıma bana, söyle," dedi. Bu binada tanımaya değer bulduğu tek insanın beyninde bu anla hatırlanacaktı. İçindeki sıkıntıyı bedeninden atarcasına kafasını kaldırdı, tavana baktı. Sonra kolunu sıkan Bilge'nin elini avuçlarının arasına aldı. "Bunu benden duyduğun için şu an nasıl kendimden nefret ediyorum bilemezsin. Çok üzgünüm," derken Bilge'nin gözlerine hücum eden yaş kalın gözlük camlarına rağmen o kadar yoğundu ki Ali sustu. Cümlesini Bilge tamamladı. Murat öldü. 10. Ada. Stüdyoya girdiğinden beri Tugay'ı henüz görmemişti Ada. Kendisini stüdyonun kapısında karşılayan bir grup sürekli ne kadar yetenekli olduğunu, Tugay Bey'in daha önce kimse hakkında böyle konuştuğunu duymadıklarını anlatıp durmuş, yaklaşık 3 haftadır tamamlanamayan parfüm reklamının müziğiyle ilgili danışmak istediklerini açıklamışlardı. 2 saatin sonunda Ada kendisini bu reklama müzik yaparken bulmuştu. Çaldığı her notanın camın gerisinde kendisini dinleyenler üzerinde yarattığı etkiyle tanrıça gibi hissediyordu. Sanki bu insanlar daha önce müzik dinlememişlerdi. Halbuki ruha varoluşunu sorgulatacak nitelikte müzikler üretebilme yeteneğinin bu insanlara fazla gelmesinin doğallığını anlayamayacak kadar yabancıydı aslında insanlığa. Bu yabancılık kişiyi üretmeye yöneltirken ürettiğinin yağmalanmasına da rahim olabilirdi. Stüdyodan çıktığında Tugay'ın nerede olduğunu soracaktı ki ilerideki deri koltukta oturmuş telefonla konuşurken bulduğunu. Tugay telefonu kapatıp ayağa kalktı. Kollarını kocaman açıp sarıldı adaya. Havaya kaldırıp döndürdü. Ne de olsa bu iki saatlik sürede artık sadece parfümün değil, markanın diğer ürünlerinin de ajansı olmuştu. Etrafta herkes olmasına rağmen dudaklarından öptü adayı ve gitmesi gerektiğini söyledi. Tugay gitmeden önce akşam ünlü şarkıcı Şadiye Reyhan'ın evine davetli olduklarını, adayı Şadiye ile tanıştırmak için nasıl da sabırsızlandığını açıklamış, ekibe adaya çok iyi bakmalarını tembihlemiş ve akşam gelip onu alacağını söyleyerek gitmişti. Tugay'ın ardından bakarken çok mutluydu ada. Kendisinden istendiği gibi akşama kadar tam 3 farklı reklama müzik yaptı. Haklarını koruyacak tek bir kağıt imzalamadan. Yaptığı müzik bir ürün satmaktan çok daha ötesini yapabilecek güçteydi. İnsanların sadece müziğini dinlemek için milyonlarca kez tıkladığı reklama müziği işte böyle doğdu. Bir yeteneğin yeteneğini göstermeye dalıp etrafında olanlara uyanmak yerine kendini kandırıp yağmalanmaya açık hale gelmesiyle, evren tarafından görevlendirildiğini unutup alkışa kapılan bir sanatçıdan daha kötüsü alkışa kapılmış yeteneği sömürenlerdi. 11. Özge ve Sadık. Mahalle Sadık Murat Kolhan'la ilk defa tanıştıkları o tuhaf binanın bulunduğu bölgenin hemen yanındaki tek yerleşim yeriydi. Başladığı noktaya döndüğünü düşündü Özge. Araçtan inip yerleri yağmurun ıslaklığıyla çamurlaşan gecekondulardan oluşmuş mahalleye bakarken. Sadık konuşmadan yürümeye başladı ve Özge aralarındaki 2 adımlık uzaklığı korumakta kararlı, konuşmadan takip etti. Sadık Murat Kolhan'la ruhunu sahip olduklarına satan bu adamla yürümüyor, onu takip ediyordu. Varoluşunun dünyayı olması gereken hale dönüştürmekte bir kıvılcım olduğunu anlamadan, savaşmaya karar verdiği devin yanında kendini bir nokta gibi hissederek Sadık durup ona dönene kadar yürüdü. Issız yolda durduklarında Sadık "Planın ne?" dedi. Özge Kolhan'ın kendisini en başından beri okuduğunu artık biliyordu, emindi. Bu insanları kandırabileceğini düşünerek bile asıl kendini kandırmıştı. Ama kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Gerçekten de Can Manay'ın o gün hayatını alt üst ettiği o noktaya dönmüştü. Parçası olmayı kabul ettiği şeyi değiştiremiyorsa o zaman sistemin içinde yitip gideceğini biliyordu. Asla bu sistemin bir parçası olmayacağına emindi. Yapman gerekeni yapamadan yitip gitmekte, sisteme hizmet etmekte. Kolhan'a yaklaşıp kızaran gözlerini kısarak, içindeki hayal kırıklığını kaşlarıyla sınırlayarak sordu. Asıl sizin planınız ne? Sadık gülümsemeyle anlamak arasında gitti geldi bir an. Sonra ne saçma bir soru bu şimdi, dedi. Özge bir küçük adım daha yaklaşıp, benimle ne işiniz var? Koleksiyonunuza katacağınız biri değilim ben. Peki niye buradasınız ve niye buradayız? Sadık Özge'nin suratına eğildi ve fısıldadı. Milletvekili olmak ister misin? Özge ruhuna yumruk yemiş gibi sarsıldı. Sadık Murat Kolhan'ın bağlı olduğu o iğrenç sistemi yıkmak için Özge'nin canını o an hemen oracıkta vermeye hazır olduğunu görmemesi imkansızdı. Neyin oyunuydu bu? Yanımdan yürürsen konuşabiliriz, dedi Kolhan arkasını dönüp yürümeye başladığında. Özge şaşkınlıkla bir an bekledikten sonra hızla yaklaştı Kolhan'a. Yan yana yürümeye başladılar. Sadık açıkladı. Hala görmüyor musun? Ne istersek yapabiliriz. Siz, dedi Özge, Kolhan'ın çoğul konuşurken kimi kastettiğini sorgulayarak. Evet, biz, dedi Kolhan kendinden abartılı bir eminlikle. Siz kimsiniz, diye sordu Özge. Kolhan durup Özge'ye döndü. Daha fazla oynamayalım Özge Hanım. Hadi gel, bu seferlik aklımızda ne varsa koyalım ortaya. Özge bu adamın asla aklındakini ortaya koymayacağını biliyordu. Ama yine de kafasını salladı. Kolhan, bu sana verdiğim son şans. İçeri gireceksin ama sonra yalnızsın. Yaptığın her hatanın sadece seni değil, değer verdiğin her şeyi yok edeceğini bil. Sevdiğin her şey için en büyük tehlike haline geleceğini bil. Cehennemi temizlemek mi istiyorsun? Önce içeri girmen gerek, dedi. Özge dümdüz sordu. Sizin bundan kazancınız ne olacak? Hiçbir şey derken yine yürümeye başladı Kolhan. Özge hemen yetişip hiçbir şey, bir şeyleri falan imzalamamı istemeyecek misiniz? Hiçbir şey olamaz dedi. Kolhan, senden hiçbir şey istemeyeceğim Özge Hanım diye yineledi elleri cebinde etrafındaki gecekondulara bakarken. Özge gözlerini kıstı. Bu işin içinde bir iş mutlaka vardı. Benim zehirli bir şeylere dahil ya da alet olmamı falan da istemiyorsunuz dedi. Kolhan bir an durdu ama Özge'ye dönmedi. Zehirli bir şeylere dahil olmanı isteseydim sana evlenme teklif ederdim dedi ve yürümeye devam etti. Sadık neden böyle söylediğini bilmeden, düşünmeden etmişti bu cümleyi. Söylediği şey o kadar absürttü ki, öyle düşüncesizce ağzından çıkmıştı ki sanki bilinçaltı konuşmuştu. Özge çivilenmiş gibi kaldı yerinde. Beyni Kolhan'a yetişmesi gerektiğini sinyallerini verirken yürüyemedi. Ta ki Kolhan'ın iri gövdesinin kahkahalar içinde sallana sallana güldüğünü görene kadar. Dalga mı geçiyordu? Yarısı çökmüş, ıslak duvara dayandı Özge ve Kolhan'ın saçma gülmesinin bitmesini bekledi. Ama o yürümeye devam etti. Gittiği yeri bilen biri gibiydi. Aralarındaki mesafe o kadar açıldı ki Özge, şaşırdığı için kendini aptal gibi hissederek şaşkınlığından silkelendiğinde fırlayıp ona yetişti. Konuyu değiştirip, ''Burası sizin mahalleniz, burada büyüdünüz.'' dedi. Sadık cevap vermedi, yürüdüler. Mahalleden çıkıp yarısı kazılmış kocaman bir tepenin olduğu boş araziye yaklaşmışlardı ki Kolhan, ''Evet.'' dedi. Özge anlamaya çalışıyordu. Böylesine fakirlikte büyümüş biri bu kadar zengin olduktan sonra kendisiyle aynı acıları hapsolmuşlara yardım etmek yerine nasıl onların sırtına binerek yükselebilirdi? Cevap içinde doğduğu anda kendini tutmadan ona aktardı. Bu insanlara yardım etmek istiyorsunuz. Onların yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz ve yardım etmek istiyorsunuz. Kolhan sadece gülümsedi. Bu insanlara yardım etmek falan değil, yok olmalarını istiyordu aslında. Özge, ama bu yardımın parayla olamayacağını da biliyorsunuz dediğinde gülümsemesi dondu Kolhan'ın. Özge devam etti. Çünkü para farkındalık veremez. Farkındalığa ulaşamadan parayla buradan çıkan biri, çocukluğu boyunca yüklendiği bu açlıkla sadece yağmacıya dönüşebilir. Bir daha aç kalmamak için her şeyi göze alan bir yağmacıya. Ne kadar zengin olursa olsun hep daha fazlasını isteyen, tatminsiz bir yağmacıya. Yıllar boyunca sadece kendisine sakladığı bir düşüncesi vardı Sadık'ın. Kimsenin anlayamayacağını bildiği bu düşünce bir anda Özge'nin dudaklarında hayat bulmuştu. Sanki kız aklını okumuştu yine. Kolhan'ın nutku tutuldu. Bu nasıl bir anlayıştı? Her kelimesi doğruydu ve içindeki bu duyguyu ifade etmek istese bu kadar güzel ortaya koyamazdı. Kendisinin ancak yaşayarak edindiği böylesine bir analizi bu kız nasıl yapabiliyordu? Özge, anlamıyor musunuz? O yüzden hayat beni gönderdi size. Yapılması gereken şeyi sizin yapamadığınız şeyi yapmam için dediğinde Sadık irkildi. Bu doğru olabilir miydi? Sadece gülümseyebildi içindeki şaşkınlığı kamufle edercesine. Şaşkınlığı o kadar artmıştı ki birden yabancılaştı. Burada ne işi vardı? Niye ateşle oynuyordu? Kıza milletvekili olmak ister misin demişti. Kafayı mı yemişti? Bu lanet olası yerden çıkalı yıllar olmuştu. Ama şimdi bu kız da yine buraya dönmüştü. Derin bir nefes alıp kafasını kaldırdı. Özge'nin etkisini azaltmak istercesine etrafına bakındı. Bu an, burada içinde çok derinlerde var olan bu duygunun başladığı bu yerde bitirmeliydi bu kızla olan tüm ilişkisini. Özge'ye dönüp bir daha kendisini rahatsız etmemesini söyleyecekti. Kestirip atacaktı ki söyleyemedi. Özge'nin suratına yayılan gülümseme, kızaran gözlerinin yeşilindeki ışık, çiseleyen yağmurla ıslanan saçlarının çocuksu hali, soğuktan kızaran burnunun pembeliği, gülümsemeyle kendini gösteren güçlü dişlerinin krem rengi parlaklığı, hayatında ilk defa doğruyu yapmak üzere olduğunu kendisine hissettiren bütün duyguları tetikledi. Yaptığı yüzlerce yanlışa, yağmaladığı yüzlerce hakka, çaldığı onca paraya, ait olduğu gücün çevresindeki herkesi zehirleyen etkisine rağmen bu kıza vereceği desteğin sanki her şeyi affettireceğini hissetti Sadık. Özge vurucu darbeyi vururken, tek bir doğrunun tüm yanlışları götürebildiği bir gezegendeyiz. Korkmayın. Soğuk elleriyle Sadık'ın iki elini tutarken mırıldanmıştı bu cümleyi. Sadık gözlerini kapadı, hissediyordu. İlk defa hissediyordu. Buraya kadar geldikten sonra geçmişin hiçbir önemi yoktu. Özge'nin soğuk ellerini sıkarak "Sadece kendini öldürtme," dedi ve ellerini çekip arkasını dönüp giderken ekledi. "Burada bekle, şoför seni eve götürecek." Özge yolun ortasına durup Sadık'ın yalnızlığını izledi.